Ayrım 2. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 20. Bütçeler. Merkezi yönetim bütçesi. Genel bütçe. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar, yüksek yargı organları, müsteşarlıklar, DİE, DPT, DİB, YDK, Karayolları, DSİ, Pİ, tar.ref.orman, SHEK, Genel Müdürlükleri, toplam 54 kurum. Özel bütçe, üniversiteler, YÖK, TODA İE, TÜBİTAK, TRT, KYK, DTGEN.MÜT, TSE, MP, Türk Patent, Savsan MÜS, Vakıflar ve GSGM, HSSGM, toplam üniversiteler ve 49 kurum. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçesi. BDDK, SPK, RİTÜK, ENER.PİA, DÜZ.KUR, TKKİK, REK.KUR, Şeker Kurumu, TT, MAİPDK, TMSF, toplam 10 kurum. Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu. Mahalli İdareler Bütçesi. İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler. B. Tasarruf Tedbirleri Uygulamaları. 1. Amaç. Kıt olan kaynaklar, sonsuz olan ihtiyaçların tatmininde kullanılırken, İsraf niteliği taşıyan harcamaların yapılmamasına özen gösterilmesi, ekonomik etkinlik bakımından büyük önem taşımaktadır. Bireyler gibi devletler de yapacakları harcamaları elde ettikleri gelirlerden karşılarlar. Toplanan gelirlerin giderleri karşılamaya yetmemesi halinde ya da borçlanmaya gidilmekte ya da servetten harcama yapılmaktadır. Özellikle giderleri açıkla finanse edilen ülkelerde bir yandan kamu harcamalarının kısılması yoluyla bütçe açıklarının mümkün olduğunca kapatılması çabaları sürdürülürken, aynı zamanda kamu gelirlerini artırıcı tedbir ve kararların alınması bu politikaların etkinliğini olumlu yönde etkilemektedir. Tasarruf tedbirlerine ilişkin alınacak kararlarda kamu harcamalarından yapılacak parasal tasarrufun yanı sıra üretimi, hizmet artını ve verimliliği artıracak nitelikteki uygulamalara da yer verilmesi yapılacak tasarrufların etkinliğini artıracaktır. Bu nedenle parasal tasarruf sağlayacak tedbirlerin paralelinde kamu kurum ve kuruluşlarında verilmekte olan hizmetlerin kalitesini artırmak, faaliyetleri açısından fonksiyonlarını yitirmiş birimlerde verimli kullanılması mümkün olamayan bina, tesis ve iş gücünün ihtiyaç duyan başka birimlere devri veya tamamen tasfiye edilmesi ya da bu birimlerde verimliğin artırılması gibi kamu hizmetlerinin maliyetini düşürecek tedbirlere de başvurulması gerekmektedir. Tasarruf tedbirleriyle sağlanacak parasal tasarrufun hangi kamu harcamalarından yapılabileceğinin tespiti ve israf niteliği taşıyan, sarf edilmemesi halinde kamu hizmetlerini aksatmayacak harcamaların neler olduğunun tespiti büyük önem taşımaktadır. 2. Genel tasarruf tedbirleri. Her düzeydeki kamu görevlisince uyulabilecek tasarruf önlemleri aşağıda başlıklar itibariyle özetlenmiştir. A. İş gücü tasarrufu konusunda alınabilecek önlemler. İhtiyaca uygun personel istihdamı planlaması yapılmalıdır. Hizmet tanımlamaları yapılmalı ve hizmet türlerine göre standart personel sayısı ve niteliği belirlenmeli, standart dışı istihdama izin verilmemelidir. Personel uzmanlaşmış olduğu kadrolarda istihdam edilmelidir. İşçi personelin kendi pozisyonda çalışması sağlanmalı, bunun mümkün olmadığı hallerde fiilen çalıştığı pozisyonun maddi haklarından yararlandırılmalıdır. Zorunluluk olmadıkça teknik personel veya sağlık personeli gibi nitelikli personelin idari görevlerde bulundurulması önlenmelidir. Personele göre iş değil, işe göre personel ilkesi uygulanmalıdır. Bunun için işlerin görev tanımı yapılmalı, ne tür hizmetlerin yapılacağı belirlenmeli ve buna göre hangi nitelikte personel istihdam edileceği netleştirilmelidir. Personelin yetiştirilmesinde her seviyedeki personelin süratli ve doğru karar verme, kendiliğinden iş görme ve yetkilerini kullanabilme niteliği kazanmasına önem verilmelidir. Aynı iş için birden fazla kişinin görevlendirilmesi demek olan mükerrer görevlendirmelerin önlenmesi bakımından iş akışında veya kurumsal yapıda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Memur sayısını artırarak bir işin daha iyi yapılmasının her zaman mümkün olmadığı, iki kişiyle yapılacak bir işe üçüncü kişinin verilmesinin her üçünün de sorumluluk duygusunu ve verimini düşürebileceği unutulmamalıdır. Kurumda personel fazlası olsa dahi her memura mutlaka iş verilmeli, mesai saatleri içinde hiç kimsenin boş kalmasına izin verilmemelidir. Mesai saatlerinde boş oturan personelin diğer çalışanların işlerinden alıkoyabileceği gibi çalışma zevk ve isteklerini de kıracağı unutulmamalıdır. İhtiyaç fazlası personelin kurumun diğer birimlerine kaydırılması yolları aranmalıdır. Mevcut personel ve ücret rejimi nedeniyle dairelerin yetişmiş insan gücü sıkıntıları vardır. Bunu aşmanın yolu memur sayısını artırmak değil, mevcut personeli eğitmek, doğru bir iş bölümü için de çalıştırmaktır. Yeni kurulan birimlerdeki iş gücü ihtiyacının karşılanması için öncelikle mevcut çalışanlardan tasarruf imkanı araştırılmalı, personel fazlası bulunan veya kapatılan birimlerden bu yerlere personel aktarılması imkanları değerlendirilmelidir. Personelin moral motivasyonunu etkileyen ancak doğrudan görevle ilgisi olmayan sosyal, ekonomik ortam, aile bireylerinin hastalıkları, diğer ailevi problemler, mesaiye gidiş gelişteki ulaşım sorunları konularıyla ilgili olumsuz etkenleri azaltmaya yönelik tedbirler alınmalı ancak bu uygulamaların ek maliyetlere yol açmasına izin verilmemelidir. İşe yeni giren personelin iş ortamına ve düzenine süratle uyum sağlayarak verimli olabilmesi için bir adaptasyon programı hazırlanmalı veya rehber kişiler görevlendirilmelidir. B. Kaynak kullanımında uygulanacak tasarruf önlemleri. Kamu kaynaklarının israf edilmeden en verimli bir şekilde kullanılması esas olmalıdır. Merkezi yönetim bütçesine dahil kuruluşlar, bütçelerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanlığı'nca belirlenen ilkeler, serbest bırakma oranları, bütçe kanununda öngörülen esaslar ve ayrıntılı harcama programları dahilinde, hizmet önceliklerini göz önünde bulundurarak tasarruf anlayışı içinde kullanmalıdır. Tahsis edilen ödenekler, tahsis amacı dışında kullanılmamalıdır. Bütçeleştirilmiş ve planlanmış kaynağı olmayan ihalelere çıkılmamalıdır. Proje maliyetleri tahmin edilirken, keşifler gerçekçi miktarlar üzerinden hazırlanmalıdır. Yatırım planları yapılırken, gerçek ihtiyaç miktarını aşan ve atıl kapasite yaratan yatırımlardan kaçınılmalıdır. Yıl içinde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlar, bütçeyle verilen ödenek tavanları aşılmadan giderilmeye çalışılmalıdır. İş yeri kiralanması sırasında bu yerlerin bakım ve idame giderleri de dikkate alınmalı, ihtiyacın üzerinde geniş mekanların cari giderlerinin yüksek olacağı unutulmamalıdır. Sarf malzemelerinin periyodik stok kontrolleri yapılmalı, ambar ve aynayat sorumluları denetimsiz bırakılmamalıdır. Yurt dışından yapılacak satın almalarda tedarikin kur farkı ve ilave kaynak ihtiyacı yaratılmadan temini hususunda gayret gösterilmelidir. Kamu kuruluşlarının üyelik aidatı veya katılım payı ödemek suretiyle üye olduğu, ulusal veya uluslararası kuruluş üyelikleri zaman zaman gözden geçirilmeli, faydalı olmadığı tespit edilen üyelikler iptal edilmelidir. Yurt dışı ve yurt içi geçici görevlere gönderilecek personel sayısı, görevin yapılmasını sağlayacak asgari düzeyde tutulmalı, geçici görevlendirme süreleri de görevin en az sürede yapılmasını sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Görev mahalli dışına yapılan resmi seyahatlerde, mümkün olduğu ölçüde ucuz olan taşıt araçları tercih edilmelidir. Hizmet içi eğitim vesaire nedenlerle düzenlenen toplantı ve seminerlerin, geçici görev yolluğu, eğitici personel ücreti gibi ek maliyet artışlarına yol açmadan gerçekleştirilmesi yolları aranmalıdır. Uluslararası kuruluşlarla birlikte yurt dışında yapılması gereken toplantılara öncelikle yurt dışı temsilciliklerinde görevli personelin katılımı sağlanmalıdır. Katılımcılara huzur hakkı, huzur ücreti gibi ödemelerin yapıldığı toplantıların mümkün olan en az sayıda tutulması sağlanmalıdır. Kuruluşlarda ihtiyacın üzerinde talepte bulunma, ihtiyacı zahmetsiz ve kolay yollardan karşılama yaygın bir eğilimdir. İhta amirleri bu konuda gerekli titizliği göstermelidir. Kuruluşlara tahsis edilen ödeneklerden ihtiyaç duyulmayanlar tenkis edilmeli, ödeneklerin gereksiz tüketilmesi önlenmelidir. Mal veya hizmetin doğrudan üretimiyle piyasadan temini yöntemleri maliyet fayda bakımından değerlendirilmeli, ekonomik olması veya temin kolaylığı hallerinde ürünün piyasadan temin edilmesi yoluna gidilmelidir. Basım evi kurmak yerine baskı işlerinin ihale edilmesi gibi. Ancak maliyet fayda analizi yapılırken personel maliyetleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon fatura bedelleri gecikme cezasına ve ek maliyetlere yol açmadan zamanında ödenmelidir. C. Elektrik tüketiminde uygulanacak tasarruf önlemleri. Elektrik tesisatının düzenli olarak bakım ve kontrolü sağlanmalıdır. Şartnamelere uygun olmayan ve TSE damgası bulunmayan elektrik tesisatı malzemelerinin sık arızalanmak suretiyle yangın tehlikesi yarattığı, elektrikle çalışan cihaz ve makinelerde arızalara yol açtığı ve ölüm ve yaralanmalara neden olduğu göz önünde bulundurularak şartnameye uygun ve TSE damgası bulunan malzeme kullanılması sağlanmalıdır. Kullanılmayan bina ve tesislerin elektriği ana sigortadan kesilmelidir. Bina ve odalarda ihtiyacın ötesinde bulunan aydınlatıcı lambalar iptal edilmelidir. Açık elektrik hatlarının bina çatılarına veya ağaçlara teması önlenmeli, bunların elektrik enerjisi kaybı yanında yangın tehlikesi de yarattıkları göz önünde tutularak gerekli tedbirler alınmalıdır. Elektrik kullanımında tasarruf bilinci yaratılması, personelin bilgilendirilmesi ve özendirilmesi için kurum amirleri gerekli önlemleri almalıdır. Lambaların açma kapama düğmelerinin altına lüzumsuz ise söndür yazılı bir kağıt takılmalıdır. Zorunlu olmadıkça ısınma ve pişirme amacıyla elektrik kullanılmamalıdır. Yeni inşa edilen yapılarda ve tesisat yenileştirme durumlarında personel olmadığında elektriklerin otomatik kapanmasını sağlayan harekete duyarlı elektrik sistemleri kullanılmalıdır. Yerleşim düzeni oluşturulurken gün ışığından en fazla yararlanma hususu da dikkate alınmalı, çalışma masalarının konumu buna göre ayarlanmalıdır. Lambaların ve armatürlerin ışık verimini azaltan toz, kir ve boya kalıntıları temizlenmelidir. Aydınlatmanın verimini artırmak bakımından tavan ve duvarlar açık renk boya ile boyanmalıdır. Mesai saatleri dışında temizlik işleri yapılırken sadece temizlik yapılan yerdeki ışıkların açık tutulması ve temizliğin sona ermesiyle birlikte ışıkların kapatılması konusunda temizlik personeli bilinçlendirilmelidir. Yenileme gereken durumlarda akkor telli lambalar daha az enerji tüketen, buna mukabil ışık verimi yüksek ve %80 enerji tasarrufu sağlayan floresan lambalarla değiştirilmelidir. Bilhassa uzun süreli aydınlatmanın gerekli olduğu koridor gibi yerlerde mutlaka elektrik tasarrufu sağlayan floresan lambalar kullanılmalıdır. Floresan lamba kullanımında indüktif balastlı lamba yerine daha az enerji tüketen elektronik balastlı floresan lamba kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca tavan aydınlatılması yerine masa aydınlatması tercih edilmelidir. İş yerlerinde elektrik sobası, elektrik ocağı ve elektrikli ısıtma cihazları kullanılmamalıdır. Asansörler zorunlu olmadıkça 3. kata kadar kullanılmamalıdır. Klima cihazları ısıtma amaçlı kullanılmamalıdır. Klima cihazlarıyla soğutulan mekanların kapı ve pencereleri kapalı tutulmalı, gerekli yalıtım önlemleri alınmalıdır. Saha aydınlatmaları gerekli en alt seviyeye indirilmeli, reklam amaçlı aydınlatma yapılmamalıdır. Çalışma saatlerinden sonra unutulan veya açık bırakılan lambaların kontrol edilerek söndürülmesi hususunda nöbetçi personel sorumlu kılınmalı ve takibi yapılmalıdır. Elektrik kullanımı ile ilgili tasarruf önlemleri sürekli hale getirilmeli, sonuçları izlenmeli ve geliştirilmelidir. Elektrik tasarrufu gerekçesiyle emniyet ve güvenlikle ilgili tedbirler ihmal edilmemelidir. Ç. Su kullanımında uygulanacak tasarruf önlemleri. Su dağıtım ve iletim tesisatında TSE damgası olmayan malzeme kullanılmamalıdır. Su şebekesi devamlı gözetim altında tutulmalı, su sızdıran bozuk musluk ve rezervuarlar mutlaka tamir edilmelidir. Kullanılmayan bina ve bölümlerin suları ana besleme vanalarından kesilmelidir. Çeşme sayısı ihtiyacı karşılayacak şekilde asgari düzeyde tutulmalıdır. Buharlaşmanın yol açtığı su kaybını önlemek bakımından bahçe veya çim sulama işleri güneşin batışından sonra yapılmalı, yağışlı günlerde sulama yapılmamalıdır. Çalışma saatlerinin bitiminden sonra açık bırakılan ve su israfına neden olan muslukların kontrol edilerek kapatılması konusunda nöbetçi personele sorumluluk yüklenmeli ve takibi yapılmalıdır. Sızıntı yapan, damlayan bir musluktan ayda 900 litre yani yaklaşık 1 metreküp su boşa akabilmektedir. Damlayan bir musluğun altına konulan bir fincan 10 dakikada doluyorsa bu şekilde boşa giden su miktarının yılda 15 bin litreye ulaştığı hesaplanmıştır. Suyun tasarruflu kullanımı konusunda çalışanlar bilinçlendirilmeli, kurum amirleri personelini özendirmeli ve bilgilendirmelidir. D. Akaryakıt kullanımında uygulanacak tasarruf önlemleri. Kaloriferli yapılarda kullanılmayan bina ve bölümler donmayı önleyecek kadar ısıtılmalı, donma tehlikesi bulunmayan bölümlerin kaloriferleri ise tamamen kapatılmalıdır. Isı kaybının önlenmesi bakımından pencere ve kapı kenarlarının sünger ve benzeri malzemeyle yalıtılması gibi gerekli önlemler alınmalıdır. Yeni inşa edilecek binalarda kolay ısıtma ve ısı kaybını en aza indirgemeye yönelik yalıtım önlemleri alınmalıdır. Kaloriferci olarak görevlendirilen personel mutlaka bu konuda eğitim almış ve uzmanlaşmış olmalı. Kalorifer kazanlarının yakılması esnasında hava yakıt ayarı bu kişilerce yapılmalı. Böylece etkin bir yakıt kullanımı sağlanmalıdır. ısı kaybını önlemek için bütün kalorifer ve buhar borularının izolesi yapılmalıdır. Kalorifer peteklerinin önleri açık tutulmalı, ahşap ya da madeni süslerle kapatılmamalıdır. Kalorifer kazanlarının yakılma seviyeleri ile dış hava sıcaklıkları arasında bir standart oluşturulmalı ve hava sıcaklığının nispeten arttığı günlerde kazanların aşırı yakılması önlenmelidir. E. Araç kullanımına ilişkin tasarruf önlemleri. Ulaştırma hizmetlerinde merkezi kontrol sağlanmalıdır. Kamu hizmet araçlarının özel amaçla kullanılmaları önlenmelidir. Hizmet araçları mümkün olduğu ölçüde yolcu kapasitesi yüksek ve işletme maliyeti düşük araçlardan seçilmelidir. İş makinelerinin hizmet aracı olarak kullanılmaları önlenmeli. Bu tür kullanımların yüksek maliyetleri ve makinelerin erken yıpranmasına yol açtığı unutulmamalıdır. Hizmet araçları için en kısa ve en uygun güzergah seçilmeli. Az sayıdaki personel için uzak semtlere araç tahsis edilmemelidir. Taşıtların daha az yakıt tüketerek kullanılmaları konusunda araç sürücülerine gerekli teknik bilgiler verilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır. Kamu araçlarının kaza yaptığı durumlarda araç sürücüsü kusurlu ise meydana gelen maddi zararın sürücüye mal edilmesi sağlanmalıdır. F. İlaç ve tıbbi malzeme tüketimi ile ilgili tasarruf önlemleri. İlaç, sarf malzemesi ve tıbbi cihaz fiyatlarının değişken olması nedeniyle münferit alımlar yerine merkezi alımlara öncelik verilmelidir. Satın alınacak tıbbi cihazlar hakkında karar verilirken satın alma bedelleri yanı sıra işletme, bakım ve yedek parça maliyetleri de dikkate alınmalı. İleride bu tür giderlerin artırılması muhtemel görünen cihazlar satın alınmamalıdır. Tıbbi cihaz alımlarında yedek parça ve bakım kolaylıkları açısından yurt içinde üretimi veya mümessili olan firmalar, yurt dışından alım yapılması halinde ise Türkiye'de mümessili olan firmalar tercih edilmelidir. Tıbbi cihazların periyodik bakımları karşılığında düzenlenen faturalar dikkatle izlenmelidir. Cihazların periyodik bakımları için her birin ve hatta her bir cihazla ilgili ayrı bakım sözleşmeleri imzalamak yerine, periyodik bakım sözleşmelerinin toplu halde az sayıda uzman şirkete yapılmasının yolları aranmalıdır. İleri teknoloji ürünü tıbbi cihazların satın alınmasında firma tarafından ek ücret talep edilmeksizin kullanıcı personele bakım eğitimi verilmesi konusunda teknik şartnamelere gerekli hükümler konulmalıdır. Bilindiği gibi personelin ya da yakınlarının hastalanması nedeniyle kullanılan ilaç ve diğer tedavi malzemesi faturalarının büyük bir bölümü devlet tarafından ödenmektedir. Bu alandaki gereksiz tüketim ve yersiz ödemelerin önlenebilmesi bakımından ilaç ve tıbbi malzeme harcamaları yakından izlenmeli, personel gereksiz ve aşırı ilaç kullanımının yol açtığı zararlar ve devlete getirdiği yük konusunda sık sık uyarılmalıdır. Antibiyotik ilaçlar kullanılırken antibiyogram testi yapılması gereken durumlar dikkate alınmalı ve söz konusu testler yapılmadan antibiyotik ilaç kullanımına izin verilmemelidir. G. Haberleşme ve elektronik sistemlerine ilişkin tasarruf önlemleri. Yeni alınacak her türlü haberleşme araçlarının telsiz, telefon, cep telefonu, araç telefonu, faks cihazı ve bunun gibi mevcut sistemlerle uyumlu olması sağlanmalıdır. Ayrıca kısa süre içinde ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlayarak kullanımdan kaldırılacak sistem ve malzemeler satın alınmamalıdır. Şehir içi, şehirler arası ve yurt dışı telefon görüşmelerinde kimlerin yetkili olduğuna ilişkin kriterler konulmalı ve bu kriterlere uyulması sağlanmalıdır. Mobil telefon, araç telefonu, cep telefonu görüşmelerinin ödenmesinde belirlenmiş limitlere mutlaka uyulmalıdır. Limiti aşan görüşme ücretleri, kantin, vakıf, dernek ve benzeri gelirlerle karşılanmamalı, bizzat kullanıcı tarafından ödenmelidir. Şehir içi aramalarda aranılan kişinin cep telefonu yerine daha ucuz olan kablolu telefon üzerinden arama yapılmalı, telefon görüşmelerini düzenleyen görevli personelin bu konuya dikkatleri çekilmelidir. Gerekli teknoloji imkanları da kullanılarak, şifre kullanımı veya santralden iptal gibi yöntemlerle telefonların mesai saatleri dışında yetkisiz kullanımları engellenmelidir. Cep telefonlarının elektronik cihazlar üzerinde olumsuz etkisi olabileceğinden, bu tür alanlarda cep telefonu kullanımının yasak olduğu ikaz yazıları ile belirtilmelidir. Telefonların ticari hatlara, 900'lü hatlar ve bunun gibi kapalı tutulması sağlanmalıdır. Cep telefonlarının tahsis edilen makamlar tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Belirtilen makamlar dışında cep telefonu alımı yapılmamalıdır. Tahsis makamlarının birden fazla cep telefonu kullanması önlenmelidir. Kurumlarda çalışan personel için uygun yerlerde yeterli miktarda ankesörlü telefon bulundurulmalı ve personelin özel görüşmelerini bu telefonlarla yapması sağlanmalıdır. faks cihazları fotokopi amacıyla ya da özel amaçlar için kullanılmamalıdır. Faksla gönderilen evraklardan teyidi zorunlu olmayanlar ayrıca posta ile gönderilmemeli. Böylece posta ve kağıt giderlerinden tasarruf sağlanmalıdır. G. Bilgisayar sistemlerine ilişkin tasarruf önlemleri. Yeni alınacak her türlü bilgisayar ve donanımlarının mevcut sistemlerle uyumlu olması sağlanmalı. Kısa süre içinde ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlayarak kullanımdan kaldırılacak sistem ve malzemeler satın alınmamalıdır. Bilgisayar alımları tek merkezden yürütülmeli, bilgisayar parkı toplu ve standart hale getirilmeli ve ortak kullanıma açılmalı. Böylece ihtiyacın çok üstünde atıl bilgisayar kapasitelerinin oluşması önlenmelidir. İnternet bağlantısı bulunan kuruluşlar, telefon ya da faks aracılığıyla yürüttükleri her türlü bilgi alışverişlerini elektronik posta, e-mail yardımıyla internet üzerinden gerçekleştirme imkanlarını araştırmalıdır. Dövize bağlı olarak alımı yapılan bilgisayar ve donanımlarının satın alma işlemi mali yıl başında ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır. Görev özellikleri de dikkate alınarak bilgisayarlara gereksiz standart dışı donanım, TV, video, radyo, faks, modem kartı vesaire alımına izin verilmemelidir. H. Kırtasiye ve demirbaş malzeme kullanımına ilişkin tasarruf önlemleri. Bilimsel içerikli olmayan, daha çok sosyal ve tanıtım amaçlı olarak yayımlanan süreli dergi ve bunun gibi yayınlara son verilmelidir. İnternet bağlantısı bulunan ve resmi gazeteye internet üzerinden ulaşabilen kuruluşlar, resmi gazete abone sayısını azaltma imkanlarını değerlendirmelidir. Fotokopi makinelerinin ve kağıtlarının özel amaçlı kullanımı engellenmelidir. Fotokopi makinesi, faks cihazı, bilgisayar gibi araçların periyodik bakımlarına ilişkin faturalar dikkatle takip edilmelidir. Atık kağıtlar toplanarak değerlendirilmeli, bu amaçla özel torbalar ve kutular kullanılmalıdır. İş yerlerinde ve basım evlerinde hatıra, hediye, eşantiyon türü işler yaptırılmamalıdır. Saf malzemesi ihtiyaçlarını her birimin ayrı ayrı satın alması yerine alımlar toplu yapılmalı, pazarlık imkanı ve fiyat avantajlarından yararlanılmalıdır. Daire içi yerleşim alanları rasyonel planlanmalı, büroların döşenmesinde fonksiyonel ve ihtiyaç olan malzeme dışında fazladan veya dekoratif maksatlı tefrişat bulundurulmamalı, bu konuda Devlet Malzeme Ofisi döşeme demirbaş standartları göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni demirbaş eşya almak yerine mevcut malzemenin bakım onarımı yapılmalı ve bunların kullanım ömrünü uzatmaya yönelik tedbirlere öncelik verilmelidir. I. Temsil, ağırlama ve tören giderlerine ilişkin tasarruf önlemleri. Yabancı konukların ağırlanmasında yatak ve yemek bedelleri dışında kalan kişisel harcamaları, telefon, oda servisi ve bunun gibi için ödeme yapılmamalıdır. Çeşitli törenlerde kullanılan çelenkler, taze çiçekler yerine tekrar kullanım imkanı bulunan yapay malzemelerden yaptırılmalıdır. Resmi yemek ve davetlerde israf ve lüksten kaçınılmalı, sade ve nezih bir ikram ortamı sağlanmalıdır. Halkla ilişkiler. 1. Giriş. İster kamu, ister özel nitelik taşısın, her kuruluş belli amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen ortak çabaların sistemli bir bütünüdür. Yine ister özel, ister kamu kuruluşu olsun, her kuruluş toplumsal bir çevre içinde yer alır. Bir yandan çevreyi etkiler, bir yandan da aynı çevreden etkilenir. Kuruluş çevre arasındaki bu etkileşimde sistemli bir bütün olarak değerlendirilir. Bu belirleme dış çevre açısından olduğu kadar iç çevre ya da kamu olarak nitelenen çalışanlarla ilişkiler, kuruluş içi etkiler açısından da geçerlidir. Halkla ilişkiler, kuruluşun çevresiyle ilişkilerini, çevrenin kuruluş amaçları, işlevleri ve örgütsel davranış üzerindeki etkilerini öğrenmesiyle, kuruluşun çevresini etkilemesiyle ilgili anlayış, davranış ve yöntemleri içeren bir kavramdır. Bu nedenle halkla ilişkiler her kuruluşun kuruluş yönteminin çevreyi bilmesi, değerlendirmesi ve çevredeki değişimler karşısında sürekli önlem alması açısından önem taşır. Halkla ilişkiler aynı zamanda kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerinin çevreye anlatılması ve benimsetilmesinde önemli bir role sahip bulunmaktadır. Halkla ilişkileri bu iki yönlü özelliğiyle kuruluşların çevreleriyle ilişkileri içinde yer alan bir yönetsel işlev olarak kavramak gerekir. 2. Halkla ilişkilerde sorunlar. Ancak halkla ilişkilerin kavranmasında, hatta tanımlanmasında bile birçok sorunla karşılaşılır ve bu sorunlar çoğu kez uygulamanın aksamasına yol açar. Bu nedenle karşılaşılan sorunlara eğilmek uygun olacaktır. A. Tanımlamadan kaynaklanan sorunlar. halkla ilişkilerin yüzlerce tanımı bulunmaktadır. Çoğu alanda tanım, tanımlanan olgunun amacı ve çerçevesi hakkında genel de olsa belli bir açıklama sağlar. Halkla ilişkilerde ise böyle bir açıklığa ulaşmak tanım çokluğu nedeniyle oldukça zordur. Halkla ilişkiler tanımlarının büyük bir bölümü çeşitli nedenlerle kapsayıcı bir içerikten yoksundur. Bu yoksunluk çoğunlukla yanlış anlamaya ya da eksik kavramaya neden olmaktadır. 1. Belirsiz tanımlar. Çoğu halkla ilişkiler tanımı bir belirsizlik taşır. Halkla ilişkileri dış dünyanın sempatisini kazanmak amacıyla yöneticilerin başvurdukları yöntemler olarak tanımlamak, belirsiz tanımlamanın tipik bir örneğidir. Buna göre trafik polisinin kurallara uymayan sürücülere ceza yazmaması, sempati kazanmanın bir yolu sayılabilir. Oysa böyle bir davranış trafik polisinin görevini yapmaması anlamını taşır. Kimi kez halkla ilişkilerin halkla iyi ilişki kurma olarak tanımlandığı görülür. Halkın neyi sevip neyi sevmediğini öğrenip ona göre davranmak gibi bir tanım ilk bakışta kuruluşun halkın beklentilerini, eğilimlerini dikkate alması ve buna göre davranması gerektiğini vurgular görünmektedir. Ancak halkla ilişkiler yukarıdaki gibi tanımlandığında ve iyi ilişkinin ne olduğu belirlenmediğinde bu tanım pek bir şey anlatmayacaktır. Trafik cezalarının amacı düzenli ve güvenli bir ulaşımdır. Ancak hemen hiç kimse kurallara uymasa bile ceza almaktan hoşlanmaz. Yukarıdaki mantıkla ele alındığında trafik müdürlüğünün halkın beklentilerine göre davranması cezaların hatta trafik kurallarının kaldırılmasını gerektirecektir. 2. Yetersiz tanımlar. Kimi tanımlar ise yukarıdakilerden farklı olarak belirsizliğe, anlamsızlığa yol açmasa da halkla ilişkilerin içeriğini tam olarak yansıtmayan, yetersiz ya da eksik olarak nitelenebilecek tanımlardır. Örneğin halkla ilişkiler, halkın ya da kamunun ilgisini çekmek, onu harekete geçirmek ya da belirlenmiş kitleleri etkilemek için hazırlanmış planlı, inandırıcı iletişim çabaları olarak tanımlanabilir. Bu tanımlarda ikna edici iletişimin önemi vurgulanmakta, ikna etme öne geçmektedir. Ancak aynı vurgu reklam, propaganda ve tanıtma için de geçerlidir. Oysa halkla ilişkiler kendini bunlardan ayırmaya özen göstermektedir. 3. Kuruluşu öne alan tanımlar. Çoğu tanım halkla ilişkilerin kuruluşun haklılığını kanıtlama aracı olarak algılanmasına yol açmaktadır. Örneğin halkla ilişkiler kendi tutumumuzun doğru olduğuna halkı inandırmaktır denildiğinde halkla ilişkiler yalnızca uygulayan kuruluşa hizmet eden kuruluş görüşünün doğru olduğuna ne pahasına olursa olsun halkı inandırmaya çalışan bir işlev olmaktadır. Kuşkusuz halkla ilişkilerde kuruluşun politika ve etkinliklerinin doğru olduğunun anlatılmasını içeren bir yön bulunmaktadır. Ancak burada önemli olan bu tutumun gerçekten doğru olması, kamu yararını yansıtmasıdır. Oysa kuruluşlar da yanılabilir ve hatalı olabilir. Yanılgı ya da hatayı yok saymak, yaptığımızın her şeye karşın doğru olduğunu savunmak bağlamında bir anlayış halkla ilişkileri propaganda ile eş anlamlı kılar. 4. Olumlu imaj yaratmayı öne alan tanımlar. Halkla ilişkilerde kimi tanımlar iyi bir imaj yaratmayı öne çıkarmakta, uygulamada ise tanıtım çalışmaları imaj yaratmayla bütünleşmektedir. Tanıtmada temel düşünce kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerinin anlatılması, bu konularda genel ve özel kamuların bilgilendirilmesidir. Bununla birlikte tanıtım, kuruluşun karşılaştığı sorularını çözmek ve neden olduğu sorunları gidermekten çok hem ayırıcı yönlerini belirlemeyi hem de iyi yönlerinin anlatılması olumlu bir imaj yaratma gerekliliğini yansıtır. Halkla ilişkiler bir yönüyle kuruluşun tanıtılmasını, olumlu yönlerinin öne çıkarılarak bir destek sağlanmasını gerektirir. Ancak imaj yaratma ya da tanıtım çabaları tek başlarına halkla ilişkiler anlamını taşımaz. Bu çabalar halkla ilişkilerin bir parçası olarak alındığında kendilerinden beklenen sonucu sağlama olasılığı artacaktır. İkinci ayrımın sonu sayfa 42.